Ayrım 2 sayfa 11 Eski zamanlardan. Karadeniz'in kuzeyinde bütün gövdeleriyle birbirine yapışan Avrupa ve Asya sanki bu denli açık bitişmeden utanmış gibidirler. Bu nedenle İstanbul ve Çanakkale boğazlarında yaklaşmayı romantik bir biçimde gerçekleştirirler. Hele İstanbul'da boğaz içinde sanki saklambaç oynar gibi birbirlerine şaşırtma vererek yaklaşıp yaklaşıp uzaklaşırlar. Ama kaçmazlar. Yani koskoca iki yeryüzü kıtasının birbirine cilve yapması da başka nasıl olabilir? Boğaz içindeki iki yakanın topografik biçimlenmesi şiirseldir. Tepeler birerle kolda yerleşmemiştir. İlerili, gerili, yüksekli, alçaklıdır. Su kanalı olan boğaz içi dümdüz geçmez. Kıvrıla kıvrıla dolanır. Bir tepe dizisi bir yanda ileriye fırlamışsa, karşı taraftaki tepeler geri çekiliverir. Körfezleşir, sanki karşı tepeleri kucağına çağırır. İki yandaki tepelerin yükseklikleri, dizilişleri ve kıvrılışları öylesine kafaya ve yüreğe hitap eder ki boğaz içinde yaşayan bir insan kendisini kapanmış, bütünleşmiş bir mekanda duyumsar. Mekan diye işte buna denir. Delikleri olsa bile bütündür. İnsanı sarıp sarmalar böyle bir mekanda çöl dipsizlikleri yoktur. İnsan ancak sınırlanmış mekanları kavrar, algılar ve sever. Gelelim Akdeniz'e. Niye mi? Şundan, Akdeniz o koskocaman yüzeyinden buharlaştırdığı bulutlarla sürekli su kaybeder. Yeni güçlü kaynak olmasa Akdeniz alçalır. Haydi biraz da abartalım ki daha kolay anlaşılsın. Kurur bile. İşte Akdeniz'i alçaltmayan, kurutmayan cömert çeşmenin suları. Boğazlar yoluyla sürekli Akdeniz'e akan Karadeniz'in sularıdır. Ya Karadeniz bu tükenmez su kaynaklarını sürekli olarak nereden bulur? Tuna, Dinyaper, Dinyester gibi Avrupa nehirlerinden. Haklarını yemeyelim biraz da olsa Sakarya. Kızılırmak gibi Anadolu nehirlerinden. Dünya şehirleri genelde akarsu kıyılarında kurulmuştur. Örneğin Londra'nın Times'ı, Paris'in Seine'i, Viyana'nın Tuna'sı bulunuyor. Ama bütün bunların hangisi İstanbul Boğazı kadar görkemli bir su hazinesini kucağına alabilmiştir? Hangisi Boğaziçi akıntısı kadar dehşet verecek miktarda su akıtır? Hiçbirisi. Karadeniz ve Marmara'nın birbirine bunca yaklaştığı dünyanın bu eşi ender bulunur doğa yapısını insanlar da çok eski yıllardan beri sevmişler. İlk yerleşmelerin 10 bin yıl önce Cilalı Taş döneminde başladığı izlerden anlaşılıyor. İlk yazıya geçen bilgi ise milattan önce 658 yılında İstanbul kapılarında. Eski yaşam biçimi ile yenisi arasında, geçmiş zaman ile yaşanan zaman arasında nasıl oldu da İstanbul'da bunca değişiklik oldu? Bir şehir nasıl olur da mekanları ve insanlarıyla bu denli değişebilir? Bu sorunun sistematik incelemesini yapmak, yanıtlarını vermek zaten bana düşmez ama düşse bile yapamam. Ama ben bu sonuçlara varamam diye de sessizliğe gömülecek değilim. Yalnız aklıma takılanları ortaya atsam bile bazı gerçeklerin azıcık olsun belirmesine yardımcı olurum. Zaman içinde zıplaya zıplaya bazı konuları kısaca deşeceğim. İstanbul'un adı Der Saadet iken, yani mutluluk mekanı imiş gibi yaklaşık anlam verilmiş bir yer iken sur kapılarında fizyonomistler görev yaparmış. İstanbul'a girerken öyle pasaportmuş, vizeymiş gibi döküman aranmazmış. Aranmazmış ama fizyonomistler öyle adamlarmış ki İstanbul şehri surlarından içeri girmeye niyetlenen adamın ne mal olduğunu bir bakışta anlarlarmış. Örneğin öyle birisi gelirmiş ki üstü başı konuşması pek düzgün olduğu halde sur içine bırakılmazmış çünkü fizyonomistler adamın iç suratlı olduğunu hemen görür, kesinlikle içeri sokmazlarmış. Ama buna karşılık şapşal davranışlı birisine ebleh ama sağlam yapılı adam işe yarar diye izin verirlermiş. Osmanlı İmparatorluğu Balkanları da sınırları içine almış ya, İstanbul'da her yıl görkemli güreşler yapılıyor ya, bu güreşlere bütün Balkanlardan pehlivanlar katılıyor ya, örneğin en çok pehlivan kaynağı Deli Orman'dan ama aklına her İstanbul esen pehlivan şehre giremezmiş. Öyle seçmeler falan yapılmazmış ama yine de çok ciddi bir önlem alınırmış. Edirne'de bir kahveci varmış. İstanbul'a gidecek pehlivanları o pehlivan kahveci ayırt edermiş. Başvurana giy kispetini der, çayıra güreşe çıkarlarmış. Kahveci iki el ense iki oyun sonra başvurana notunu verirmiş. Kazanan yani mürür tezkeresi alan sevinçle İstanbul'a gider, kazanamayana ise İstanbul hayal olurmuş. Denebilir ki bir şehre girebilmek için ama ilkel yöntemler ha. Evet, 21. yüzyıla girmişken edinilmiş demokratik hakların bu denli kişisel takdirlere bırakılması yanlış olabilir. Olabilir ama İstanbul nüfusunun plansız olarak sadece 50 yılda 1 milyondan 15 milyona çıkması gibi dramatik bir utanç nasıl açıklanacaktır? Ülkenin her yanından pılısını pırtısını toplayarak gelip İstanbul civarının dağını taşını bir göz oda yaparak hukuken işgal hakkı kazanmak uygarlık gereği midir? İnsanların toplu yaşamasının, şehirleşmenin bazı uygarlık kurallarıyla yapılmasının bilimsel sözünü bu sırada kullanmaya utanıyorum. Şartları olduğu nasıl unutulabilir? Şehirler planlanarak yapılır. Demokratik haklar yaftasıyla ortaya atılanların bu uygarlık gerçeğini inkar etmesi aşağılık bir pişkinlik olmaz mı? Eden varsa eğer diyorum ki o kişinin alnında beş parmağımın izi kalır. Bu nüfus yığılması önlenemez miydi? Elbet önlenebilirdi. Bunun şartı Türkiye'nin de şehirlerimizin de planlanması ve ona göre gelişmesine izin verilmesiydi. Her şeyden önce Türkiye ekonomisi planlanmalı ve nüfus ona göre yayılmalıydı. Örneğin yakın geçmiş zamana kadar sanayi Haliç'e, İstanbul içine ve yakınlarına sokuşturulmamalıydı. Bininci kez bile olsa tekrar etmekten kaçınmayacağım gerçek, planlamak gelecek zamanı düzen altına almaktır. Uygarlık kanunudur. Bu o demektir ki uygar ülkeler sınırları içindeki nüfus dağılımını planlamaya, şehirleri ve gelişmeleri ona göre gerçekleştirmeye, o planlara uymayı ahlak, vicdan ve uygarlık borcu saymaya mahkumdur. Yoksa ben hala masal mı anlatıyorum? %60'ı kaçak inşa edilmiş İstanbul'da şaibeli ruhsatlarla gökdelen bile inşa edebilen İstanbul'da hala bu lakırdıları söyleyen birisi masal anlatamaz da nasıl bir haddini bilmezlik sergiler? Yoksa beni benim gibileri İstanbul'dan sürmek mi gerekir? Ya da İstanbul kapılarına tekrar fizyonomistleri mi koymalıdır? Önceleri ne demişlerdi? Doğduğum, çocukluğumu, gençliğimi geçirdiğim, yaşlandığım İstanbul şehrini düşününce haksız övgülere kapılmaktan kaçınıyorum. Ancak böyle düşünürken İstanbul'un hakkını da yiyemem. Dünyanın beş kıtasına ayak bastım. Çok sayıda önemli şehrini gördüm. En az gördüğüm kıtanın Afrika olması bende hüküm verme çekingenliğini doğurmuyor. İstanbul hakkında görüş belirten kişiler arasında bildiğim en eskisi tarihin en ünlü coğrafyacılarından Strabo'dur. Kendisi M.Ö. 58 M.S. 25 arasında Roma İmparatorluğu'nun büyük bölümünü gezmiş ve yaşamış. Büyük bölümü günümüze dek ulaşan Gerapia'nın yazarı İstanbul'un Haliç'ine altın boynuz lakabını takan Strabo'dur. Daha sonraki yüzyıllardan bir İstanbul izlenimi Papa Innocentius III'ün tahrikiyle açılan 4. Haçlı Seferi sırasındadır. Kudüs'ü kurtarmak için denizden yola çıkan 450 gemi dolusu Haçlı, Kudüs'ü unutup ne hikmetse İstanbul'a dönerek Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya girmiş. Haçlı şövalyesi Comte de Villehardouin'in İstanbul'a yaklaşırken gördüğü manzarayı şöyle anlatıyor. Manzara o denli güzeldi ki ömür boyu unutulamazdı. İstanbul'u görünce içimizde yüreği ürpermeyecek kadar cesur insan yoktu. Bu çok duygulu sözlerin ilginç yanı, söyleyenin kan dökmekten çekinmeyen bir şövalye olmasıdır. Üstelik 1204 yılında İstanbul'u işgal eden Haçlılar, yarım yüzyıl İstanbul merkezli bir Latin imparatorluğu da kurmuşlardı. Bizans, hazine ve sanat eserlerinin önemli bir bölümü Venedik'e aktarılmış bulunuyordu. Daha sonraki yıllardan önemli bir İstanbul izlenimi ünlü Alman doğa araştırmacısı ve coğrafyacı Alexander von Humboldt'a 1769-1859 aittir. O zaman Güney Amerika dahil dünyayı gezmiş olan Humboldt bir kısım gezi sonuçlarını çok ince bir edebiyat diliyle yazmış olduğu 30 ciltlik görkemli bir dizide toplamıştır. Humboldt'a göre dünyada üç güzel şehir vardır. Rio de Janeiro, Napoli ve İstanbul. İstanbul bu övgüleri o zaman gerçekten de hak ediyordu. Tarihte asıl İstanbul hep kadim sur içi şehir olmuştur. Sur duvarları Marmara Denizi'ne dalan İstanbul, Sarayburnu'ndan başlayarak batıya doğru yavaşça yayılan tepelerle biçimleniyordu. Bu tepeleri önceleri Ayasofya ve kiliseler, daha sonra da eklenen camiler ve minareler taçlandırıyordu. Önceleri Galata, İstanbul'dan kopuktu. Beyoğlu Galata'ya ancak 19. yüzyılda yapışarak büyüdü. Boğaziçi köyleri birbiriyle yol bağlantısı olmayan, İstanbul'la ancak deniz yoluyla bağlanan kopuk yerleşmelerdi. İstanbul, Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluklarının merkezi olmuştu ama boyutlarını ve karakterlerini 2000 yıl korumuştu. İstanbul eski özelliklerini nüfus mahşerleşmesinin başladığı 1950 yılına kadar korumuştu. Tarihte ilk kez 1950 yılında milyonu aşan nüfus bir yandan halk dal kavuğu politikalar, öte yandan şehri 15 milyon nüfuslu bir maga kente dönüştürmüş bulunuyorlar. Humboldt bugün yaşasaydı da görseydi ne derdi acaba diye sormak istemiyorum. Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı İstanbul'un önemsenen yapı gruplarından birisidir. Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki öneminin yanında saray, Marmara, Haliç, Boğaziçi gibi doğal su yapılarının arasında ve en önemli bir yerindedir. Bir yanına Marmara Denizi ve öteki yanına Haliç'i alan kadim İstanbul Yarımadası, Boğaziçi'ne doğru sanki merakla uzanmaktadır. İkinci Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra başlamış Topkapı Sarayı yerleşmesi 1862 yılına kadar ufak ufak, hatta damla damla sürmüş, fethihten sonra 400 yıl süreyle yapılan ahşap binalar 1862 büyük yangınında yok olup gitmiştir. 1862 yangınından önce burada ne gibi binaların yapıldığına dair doğru dürüst bir belge yoktur. Şairler bile mekan anlatımlarını atlayıp sultan övgüleri düzmüşlerdir. İmparatorluğun önemli bir bölümünü ballandıra ballandıra anlatan Evliya Çelebi de havai övgüler dışında doğru dürüst bilgi vermiyor. Şurası belli ki fetihten 1453 sonra başlayan Topkapı Sarayı yerleşmeleri hiçbir zaman belirli bir plana göre yapılmamış. Değil plan, belirli bir karar ve niyet denetimine göre bile gerçekleşmemiştir. Her padişah kendinden öncekilerin yaptıklarını yıkarak kendi isteklerine göre yeni köşkler inşa ettirmiştir. Topkapı Sarayı bahçeleri deyince şimdi içine biletle girilen ikinci yer, ikinci avlu ya da divan meydanı, Enderun avlusu, üçüncü yer iç saray avlusu ile buraları çevreleyen kalabalık bina grubu, Lale Bahçesi ve Fil Bahçesi anlaşılmasın. Şimdiki tüm Gülhane Parkı saray bahçesiydi. Sarayın bahçesi deniz kıyısındaki Bizans surlarıyla biterdi. Sirkeci Garı'na yakın olup şimdi turistik işletmeye dönüşmüş sepetçiler kasrı ve bahçesinde başlayan saray sınırı tüm saray burnunda sürüp gider. Ahır kapı feneri batısında son bulurdu. Sarayın Haliç'te başlayıp adı üstünde Sarayburnu ile devam edip Marmara'da son bulan deniz kıyıları 2 kilometre kadardı. Evet, Topkapı dünyada benzeri olmayan çok ilginç bir saraydır. Ancak bütünlüğü olmayan bu saray dünyada bu yanıyla da benzersizdir. Yine dünyanın en güzel saray arazilerinden birinde gerçekleşmiş Topkapı Sarayı, yerleşmelerinin rastgele olduğu geçiştirilemez. Topkapı Sarayı biçimlenmesi ve gelişmesi tek kişinin yani padişahın huzur ve mutluluğuna dönüktür. Sarayda görevli öteki binlerce görevli, kendilerine ait yaşamlarından vazgeçmiş bir insan yığınıdır. Sultanın saçını sakalını tıraş eden, tırnaklarını kesen, sarığını temizleyen, ata binerken üzengisini tutan, seccadesini seren, su ve şerbetini hazırlayan, peşkirini seren, yemeğini tadan uzman, hizmetliler grubunun önemli kişilerinden biri, sineğini kovan nöbetçi hizmetlidir. Müzik çalan ve güldüren görevliler ayrı ihtisas sahipleridir. Başlarındaki birkaç kişiden başka bütün hizmetliler koğuşlarda yüzlercesi bir arada istif edilmiş gibi yaşarlar. Saray görevleri sona ermeden önce evlenemezler. Saraydaki enderun görevlileri görevleri olmadan sultana rastlamamak için çok dikkatli olurlar. Sultanın yüzüne bakmazlar. Sultan sormadıkça konuşmazlar. Bu nedenle zorunlu anlaşmalar için sessiz ve işaretli bir dilsiz dili icat edilmişti. Sarayın bu kesin sessizliği yabancıları şaşırtır. Topkapı Sarayı'nın bütün bölümlerinin ayrıntılı bilgileri kolay bulunabilir. Ben şimdi burada harem ile ilgili bazı rahatsızlıklarımı belirtip konuyu kapatacağım. Sarayın harem bölümünde kaç kişinin nasıl yaşadığına dair anı, benzeri yazı veya yazılara ben rastlamadım. Benim rastlamayışım bu anlamda yazıların var olmadığını kanıtlamaz ama var olduğunu da kanıtlamaz. Harem nüfusu konusunda tek ciddi bilgi Kanuni dönemindeki mutfak masrafının 3. Murat döneminde 5 kat artmış olmasıdır. Haremin nüfusu konusundaki tüm ciddi bilginin mutfak masrafından çıkarılabilmesi de yürekler acısı bir bilgisizliktir. Aslında gerçekten yürekler acısı olan sultandan visal bekleyen bunca güzel hanımın saray denilen bu yapı grubunun en sıkışık binasında depolanmış gibi yaşamaya mahkum edilmiş olmasıdır. Bütün imparatorluktan pek çoğu zorla toplanarak getirilmiş olan bu gencecik ve güzel hanımların sayısı konusunda da ciddi bilgiye rastlanmıyor. Benim rastladığım bilgi yüzlerce olduğudur. Yüzlerce peri misali güzel hanımın daha gencecik yaşlarda sürekli yeni sunuşlar yüzünden kadro fazlası olarak Beyazıt'taki eski saraya gönderilip hiç iş görmeden emekliye ayrılması da gerçekten yürekler acısıdır. Ayasofya, Evliya Çelebi Ömür Adam, 10 ciltlik seyahatnamesi için çok söylenmiş ve yazılmış. Benim yapabileceğim en kısa özet onun Ömür Adam olduğudur. Bu denli, görkemli, ciddi bilgiyi gerçeklerin uzağında öylesine sevimli yakıştırmalara buluyor ki yazılar vazgeçilmez oluyor. 17. yüzyılda yazılmış kitabın günümüz Türkçesiyle anlaşılmaz ya da zor anlaşılır diline karşın Yapı Kredi Yayınlarınca gerçekleştirilmiş olan seyahatnameyi yine severek okuyorum. Hem de 5 kıtayı gezmiş, gezi kitapları yazmış birisi olarak imrenme ve övgü duygularıyla. Ahmet Hamdi Tanpınar, ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum ve bu yüzden de daima karlı çıkarım diyordu. Şimdi biz de Ayasofya konusuna önce Evliya'nın anlatımıyla başlayalım. Kendisi yazısına şöyle başlıyordu. geçmiş Yunan tarihçilerinden Yanevan tarihine göre ilk defa Hazreti Süleyman dünyayı gezip dolaşarak emrine ram olan sabah rüzgarı Süleyman tahtını İstanbul zeminine Sarayburnu'nda karar verip orada bir mabethane yaptı. Evliya daha sonra Hazreti Adem'in yeryüzüne inişinden 5052 sene geçince İstanbul'da Vazendon adlı bir kral zuhur edip İstanbul'u imar ettiğini, bu kralın Sofya şehrinde doğmuş bir kız kardeşi olduğunu, bu nedenle adına Ay'a Sofya dendiğini anlatıyor. Sevimli anlatım şöyle sürüyor. Kral Vazendon, Hazreti Süleyman'ın ibadethanesini genişletmeye başlayınca Hazreti Hızır gelip bu caminin bütün ihtiyaçlarının masraflarını benden alın ve bu biçimde bir cami yapın diyerek Ayasofya'nın kuruluş temelini öğretiyor. Evliya Çelebi daha sonra Ayasofya'nın tarihini kendi sevimli yakıştırmalarıyla 17. yüzyıla kadar anlatıyor. Ancak biz şimdi Evliya'nın hayal hanesinden aktardığı tadları unutmadan gerçeklere dönelim. Günümüze kadar ayakta kalmış olan Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Justinian döneminde 532-37 yıllarında inşa edilmiş. Daha önce yapıldığı halde ayakta kalamamış başka bir yapının yerinde ve kısmen de üzerinde Ayasofya adı ise Yunanca'da kutsal bilgelik anlamına geliyor. Binanın kubbesi bu görkemli ömrü için kısa sayılabilecek bir süre sonra bir deprem etkisiyle çöküyor. Kubbe 563 yılında yeniden yapılıyor. Dayanma gücünü arttırmak için yüksekliği arttırılarak. Binanın proje müellifleri olarak çeşitli kaynaklarda belirtilen adlar Tralleslı Athemios ile Miletoslu Isidoros'tur. Kubbeyi 563 yılında yeniden yapan Miletoslu Isidoros'un yeğeni genç Isidoros'tur. Değişik kaynaklar bu kişilerin sıfat ya da mesleklerini başka sözcüklerle belirtiyorlar. Antemios'u matematikçi, mühendis, mimar, Isidoros'u geometri bilgini, mühendis, mimar olarak anıyorlar. Tarihte önemli yapıları gerçekleştirmiş olan bütün mimarlar gerektirdiği kadar matematik ve geometriye yakın insanlardı. Ayasofya bir mimarlık eseridir ve bu müellifleri sadece başka sözcüklerle tanıtmakta bir bilgisizlik vardır. Sinan da eserlerini böylesi bir mimar ehliyetiyle vermişti. Bazı açıklamalar ve saptamaları şimdi yapmanın zorunlu olduğu anlaşılıyor. Taşıyıcı sistem bütün yapıları ayakta tutan candır. Tarihteki tüm eski yapılar yığma kâgir taşıyıcı sistemde inşa edilmiştir. Ahşap iskelet yapılar dışında bu taşıyıcı sistem taş taş üstüne ya da tuğla tuğla üstüne bindirilerek yapılır. Düz duvarlar böyle yapılır. Pencere kapı açmak gerekince de üstü tek parça düz taşla ya da kemerle kapatılır ve geçilir. Ama düz atkılar sistemin asıl ögeleri değildir. Kemerdir asıl ve ana öge. Yapının elemanları yalnız basınç etkilerine çalıştırılır. Kemer geniş yönünde yürütülürse ortaya tonoz, ekseni çevresinde döndürülürse ortaya gubbe çıkar. Böylece geniş hacimler bu taşıyıcı sistemle kapatılmış olur. Bütün dünya camileri, kiliseleri, tapınakları, öteki binalarında gözüken bütün o karmaşık biçimlerin taşıyıcı sistem anahtarı, gizli sırrı işte bu üç taşıyıcı elemandan yani kemer, tonoz ve gubbeden ortaya çıkar. İş bu denli sadedir. Yazı ile edebiyat kompozisyonu 29-30 harf ve her dilin sözcükleriyle yapılır. Mimari kompozisyon ise taşıyıcı sistemlerle ortaya çıkar. Taşıyıcı sistem edebiyatta, dil ne ise mimarlıkta da odur. Tarihte en çok kullanılan mimarlık dili kârgir, yığma sistemler ile ahşap iskelet oldu. Yığma sistemin harfleri ise kemer, tonoz ve gubbeydi. Evet, sadece üç harf. Yüzlerce yüzyıl bu dille konuşan mimarlık eserleri son 200 yılda çelik ve betonarme taşıyıcı sistem dillerinin katılımıyla iyice çeşitlendi. Eklemek gerekir, karmaşıklaştı da. Çelikten iskelet, asma, kafes sistemlere betonarme iskelet, kabuk gibi sistemler eklendi. Sistemlerin ileri matematik hesaplarla irdelenmesi zorunlu oldu. Bu gelişme tarihte mevcut olmayan hesaplama gereklerini devreye kattı. Yetmedi, klima, havalandırma, ısıtma gibi ancak uzmanlarınca yapılabilecek mekanik tesisat ile benzeri elektrik ve elektronik tesisat sorunlarını da planlamanın içine sokarak, bina planlamalarını ancak bir grup uzmanın birlikte yapabilecekleri karmaşık bir düzen haline getirdi. Üstelik aynı meslek ehliyeti düzeyinde uzmanın anlaşılabilir insanlar olması da şart oldu. Konuyu fazlaca karıştırmış gibi gözüküyorsam da aslında basitleştirdim. Daha da sadeleştirmek için, hatta belki biraz da neşe katmak için diyeceğim ki Rönesans döneminin o ünlü sanatçı mimarları Michelangelo, Bernini, Borromini, eğer bugünkü taşıyıcı sistem, mekanik tesisat, elektronik tesisat sorunlarını çözmek zorunda kalsalardı dünyalarını şaşırırlardı. Bu açıklamalardan sonra Ayasofya konusuna da, bizim ünlü camilerimiz konusuna da sanırım daha kolay dönebiliriz. Ayasofya'nın da bizim ünlü camilerimizin de mimarlık dili bu anlattığım kadar sadedir. Yarım gubbe de olsa, pandantif yüzeyleri de olsa bütün kemer, tonoz, gubbe dilinin parçalarıdır, ayrıntılarıdır. Bu tip bütün yapılarda ortadaki gubbe kaçınılamaz ögedir. Sonrası da çok sade. Birinci gubbenin iki yanı kemer ve iki yanı yarım gubbe olur. Ayasofya gibi. 2. Dört yanı birden yarım gubbe olur. Sultanahmet gibi. 3. Dört yanı birden kemer üstüne oturur. Mihrimah Sultan gibi. Bitti bu masal. İşte bu nedenle bütün bu gibi kargir yığma yapılar birbirine benzer. Çünkü grameri aynıdır. Bütün büyük camilerde Ayasofya'yı andıran bir görünüş olabilir. Çünkü grameri aynıdır. Benzetmek ya da benzetmemek gibi bir çaba söz konusu değildir. Birbirini andıran görünümlerin olması o yüzyıllarda bu gibi yapıların aynı taşıyıcı yığma kargir sistemle yapılması yüzündendir. Hiç benzetmemeye çalışsalar bile yapamazlardı. Büyük camilerimizin Ayasofya'ya benzetilme eğiliminden etkilendiğini sananlar, sorunların nereden kaynaklandığına iyice uzak olanlardır. Konuyu kapatmalıyım. Aynı kişiler Ayasofya Süleymaniye'den sonra yapılsaydı, bu sefer aynı şeyi tersine yönde düşüneceklerdi. Ayasofya'nın mimarlık düzeyini bu konulardan uzaklaştırarak değerlendirmek istiyorum. Ayasofya tarihinin en önemli ve parlak birkaç mimarlık yapıtından birisidir. Sonradan eklenen dört minare de binanın mimarlık değerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ana kitle bu minarelerin katkısıyla zemine daha iyi oturmakta ve bağlanmaktadır. Kubbe, yatay itkilerini daha güvenli karşılamak için kemerli cephelere yapılan ağırlık duvarı eklerinin kitle mimari etkilerine zarar verdiğini düşünmüyorum. Dünya pırlantalarından olan bu mimarlık yapıtının kilise ya da cami olmaktan çıkarılarak müze yapılması uygarca bir iş olmuştur. Bu şaheser böyle kalmalı. Yapının ömrünü gelecek uzun yüzyıllara uzatmak için hiçbir özveriden kaçınmamalıdır.